Ayrım 7. Asya Çağı'nın Öncüleri 21. Yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao. Doğu Perinçek. Sayfa 75. 4. Bölüm. Gerici Avrupa, İlerici Asya Gerçeği. 21. yüzyıl gerçekleri Lenin'i doğruluyor. Lenin'in gerici Avrupa, ilerici Asya saptaması bugün en temel dünya gerçeğidir. Lenin'in devrim odağının artık Asya'da olduğunu belirlemesi daha 20. yüzyılın başındaki insanlık pratiğine dayanıyordu. 1900'lerin ilk 10 yılında başında Rus 1905, Türk 1908, İran 1907-1909, Çin 1911 demokratik devrimleri birbirini izledi. Hindistan kaynıyordu. Arkasından 1917 Ekim devrimi ve 1920 yılında Kemalist devrim geldi. Asya insanlığın öncü kıtası olmuştu. Devrim Asya'nın en batısında başladı ve Avrupa'ya doğru değil, Asya'ya, Afrika'ya ve Latin Amerika'ya doğru yayıldı. 21. yüzyılda bu gerçek artık herkes tarafından kabul ediliyor. Dünyada ilerlemenin başını çeken ülke Çin'dir. Onu Hindistan, Vietnam gibi Asya ülkeleri ile Brezilya, Venezuela gibi Latin Amerika ülkeleri izliyorlar. Çin'i çıkardığımız zaman dünya ekonomisi gelişmiyor. 21. yüzyılda güneşin doğudan yükseldiği gerçeğini en başta Avrupa ve AB'nin düşünürleri ve siyasetçileri saptıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'yı karamsarlık basmıştır. Bu konuda bütün Atlantik dünyasının yıldızlarından olan Almanya'nın eski Sosyal Demokrat Başbakanı Helmut Schmidt'in saptamaları kapitalist dünyadaki umutsuz ve ufuksuz ortamı çarpıcı ifadelerle anlatıyor. Dipnot, Helmut Schmidt'in 2000'li yıllarda yayımladığı iki kitabı bu konuya odaklanıyor. Bakınız Helmut Schmidt, Die Selbstbehauptung, Europa Pass, Perspektiven für das 21. Jahrhundert Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 2000 ve Helmut Schmidt, Die Mächte der Zukunft Gewinner und Verlierer in der Welt von Morgen, Siedler Verlag Münih 2004. Schmidt kitaplarının başlıklarında da dile getirdiği üzere geleceğin galiplerini ve mağluplarını inceliyor. Ona göre 21. yüzyılın yükselen gücü tartışmasız olarak Çin'dir ve Asya ülkeleridir. Avrupa'yı ise karanlıklar bekliyor. Çin 20. yüzyılın ilk yarısında emperyalist kapitalist sistemin en geri, en yoksul ülkesiydi. Çin Komünist Partisi önderliğindeki milli demokratik devrim ve kesintisiz olarak sosyalizmin kuruluşu Çin'i 50 yılda insanlığın öncüsü konumuna getirdi. Bugün Lenin Asya gerçeğinde özellikle Çin'in yükselişinde yaşıyor. Lenin gerici Avrupa, ilerici Asya saptamasıyla bilimsel sosyalizme yaptığı katkının özünü sloganlaştırmıştır. Bu saptama emperyalizm çağında artık 19. yüzyıl teorisine saplanıp kalarak sürecin anlaşılamayacağını dile getiriyor. Ancak daha önemlisi devrim yapmak ve devrimci konumlarda mücadele etmek için de Lenin'in teorik katkısına ihtiyaç vardır. Emperyalizm çağında artık proletarya burjuvazi çelişmesi değil, ezen millet, ezilen millet çelişmesi bütün çelişmeleri belirleyen önemdedir. Devrim de bu çelişmenin çözülmesidir. Nitekim 20. yüzyılın bütün devrimleri emperyalizme karşı mücadelenin ürünüdür. Proletarya burjuvazi çelişmesinin keskin olduğu gelişmiş kapitalist ülkelerde devrimci mücadeleler sönerken, ezilen dünya kapitalist sisteme karşı isyanların merkezi olmuştur. Devrim Rusya'dan doğuya doğru yayılırken Marx ve Lenin'e katkılar da kaçınılmaz olarak doğuda oldu. Mao Lenin'in ilerici Asya saptamasını kanıtlayan çağımızın en büyük devrimine önderlik pratiğinde bilimsel sosyalizmi de dünyalılaştıran teorik çabaların da başındaydı. Mao'nun yeni demokratik devrim ya da milli demokratik devrim teorisi Leninizmin geliştirilmesidir. Ezilen milletin devrimcileşmesi, köylülüğün önemi, işçi köylü ittifakı Asya devrimlerinin özellikleriydi. İlerici Asya gerçeği sosyalizmin kuruluşuna ilişkin teoriyi de biçimlendirdi. Devrim gelişmiş kapitalist ülkelerde değil, yabancı kapitalizmin tahakkümü altındaki geri ülkelerde olmuştu. Sosyalizmin kuruluşu deneyimleri de Rusya'dan başlayarak bu ülkelerde yaşandı. Üretimin toplumsallığı ile mülkiyetin özelliği arasındaki çelişme Marx'a göre devrimin nedeniydi. Oysa 20. yüzyıl devrimleri üretimin toplumsal olduğu gelişmiş kapitalist ülkelerde gerçekleşmedi. Sosyalizmi kurma koşulları 19. yüzyılda öngörülen olgunlukta değildi. Asyalı koşullar bu açıdan aynı zamanda kapitalizme geri dönüşün zeminini de oluşturuyordu. Bu durumda çağın tipik devrimi, milli demokratik devrimden kesintisiz olarak sosyalizme geçilmesiydi. Sosyalizmin kuruluşu ise uzun bir sınıf mücadelesi dönemiydi. Bu dönem boyunca işçi sınıfı ile burjuvazi, sosyalist yol ile kapitalist yol, bilimsel sosyalizm ile revizyonizm arasındaki mücadele devam ediyordu. Mao'nun Sovyetler Birliği'ndeki geri dönüşten ve Çin devrimi pratiğinden çıkarttığı teorik sonuçlar, Lenin'in ilerici Asya teorisinin geliştirilmesidir. Kolektif mülkiyete geçişin esas olarak tamamlanmasından sonra bile geri dönüş tehlikesi vardı. Bu tehlike artık eski kapitalistlerden değil, devlet ve iktidar partisi içindeki kapitalist yolcular sınıfından geliyordu. Çağımızda artık 19. yüzyıl teorisiyle işçi sınıfı pratiği yürütülemiyor. Türkiye'deki 19. yüzyıl sosyalistleri Lenin ve Mao'nun katkılarını anlamadıkları ve hayatı uygulamadıkları için çıkmazdadırlar. Türkiye'de işçi sınıfı adına siyaset yapma iddiasındaki ÖDP, EMEP, TKP ve diğer örgütler Lenin'in ilerici Asya gerçeğini dikkate almadıkları için etnik ve mezhepsel çelişmelerde yuvalandılar. İşçi Partisi dışında Türkiye'de köksüz ve vatansız solculuk yayıldı. Köksüzlüğün ve vatansızlığın nedeni Türkiye'nin ilerici Asya'da olduğunu anlamamaktan kaynaklanıyor. İlerici Asya görülmüyorsa üzerine basılan toprak Türkiye değildir. Köksüz solcuların ayağı vatan toprağında değil, emperyalist Avrupa'dadır. Onların ezilen millet gerçeğini reddederek burjuvazi proletarya gevezelikleri yapmalarını emperyalist merkezler destekliyor. Neoliberal solun dayanakları oralarıdır. Avrupa'ya göre şekillenen bilinç, emperyalist bilincin Türkiye'deki yansımasıdır. Neo-sol partilerin vatansızlığı ve köksüzlüğü emperyalizme ideolojik bağımlılığın sonucudur. O ideolojik bağımlılığın pratikteki belirimi ise PKK kuyrukçuluğunda ve mezhep çatışmalarında rol üstlenmede kendini gösteriyor. Avrupa merkezi Neo-sola bakınız. Türk, Türk milleti, Türkiye, TC, Kemalist devrim kavramlarına düşman konumdadır. Bu nedenle köksüz ve vatansızdırlar ve bunu enternasyonalizm diye adlandırarak iyice batağa saplanıyorlar. Bu köksüz solcuların devrimcileşmeleri için önce Türkleşmeleri gerekiyor. Türkiye'de Türkleşmeden enternasyonalist olunamaz. Bugün pratiğe bakalım. Türk milleti yeryüzünde emperyalizme karşı mücadelenin önde gelen milletlerindendir. Haziran 2013 ayaklanması, Türkiye'de halk devriminin ancak Türk milletiyle Türk bayrağı altında ve Kemalist devrim mevzisinde yapılacağını ispatladı. Bölücülükle işbirliği ve mezhep ayrımcılığı açıkça emperyalist merkezlerden desteklenmektedir. Emperyalizmin 1980 yılından bu yana Türkiye'nin milli devletini tasfiye ve Türk milletini dağıtma programını uyguladığı artık apaçık ortadadır. Vatansız ve köksüz neo-solculuk bütünüyle bu programın emrindedir. Bir zamanlar Lenin'in adlandırdığı gibi emperyalizmin sosyalistleri haline gelmişlerdir. Emperyalizmle işbirlikleri o derecededir ki Avrupa ve ABD fonlarından beslendikleri açık açık ilan edilmektedir. Neo-solcuların yönettikleri Helsinki Cemiyeti ve İnsan Hakları Dernekleri gibi kurumlar Batı'nın emperyalist merkezleriyle bağlarını gizlemiyorlar. Türkiye'deki köksüz ve vatansız solculuk bilimsel sosyalizmin devrim yapan geleneğinden ve pratiğinden bütünüyle kopmuştur. Devrimlere önderlik eden partilerin milletlerine ve vatanlarına bağlılıkları, ülke tarihi konusundaki birikimleri ayrı bir inceleme konusudur. Türkiye'deki mücadelenin tarihi de bu açıdan önemli dersler içermektedir. Komintern deneyiminin olumsuz etkilerinin kapsamlı bir değerlendirmesi henüz yapılmamıştır. Buna rağmen Türkiye Sosyalist Hareketi'nin güçlü bir vatanseverlik geleneği vardır. Şefik Hüsnüler, Reşat Fuatlar, Hikmet Kıvılcımlılar bu geleneği temsil ederler. Vatanseverlik özellikle 1945 sonrasında Türkiye'nin ABD emperyalizmine bağlandığı yıllarda güçlendi. 1945 sonrasında Türkiye Sosyalistleri denebilir ki Komintern döneminin yüzeyselliklerini ve çiğliklerini aştılar. Burada Nazım Hikmet örneği genç kuşaklar için öğreticidir. Kuvvayi Milliye destanını kimi vatansız solcular Nazım'ın hapisten kurtulmak için yazdığını söyleyecek kadar ileri gitmişlerdir. Oysa Nazım Hikmet'in hapishanede olmadığı, yurt dışında bulunduğu 1954 yılında Budapeşte radyosundan yaptığı şu konuşma devrimci geleneğin Türk milletine, vatana ve Kemalist devrime bakışını yansıtması açısından ders konusudur. Şu 1954 senesinde Türkiye'de kime mürteci derler, kime inkılap düşmanı derler, kime şu bizim Türkiye'deki tabiriyle Kemalizm prensiplerinin can düşmanı derler. Bunları anlamak lazım. Şimdi benim kanaatime göre Türkiye'deki bugün en büyük mesele yurt meselesidir, evimizin meselesidir, evimizin bağımsızlığı meselesidir. Bir defa her şeyden evvel bizim kendi evimizde o evin sahibi gibi yaşamamızdır. Kim bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa mürteci olan odur. Kemalizmin prensiplerine düşman olan odur, vatan haini olan odur. Yani demek istiyorum ki Arapça ezan okutmaya taraftardır. Bu adam mürteci midir, değil midir? Bu bugünün meselesi değildir. Bugünün meselesi kim Türkiye'yi Amerikalılara satmış ve satmakta devam etmektedir. Kim Türkiye'nin milli sanayisini mahvetmiş ve mahvetmekte devam etmektedir? Kim Türkiye köylüsünü ve işçisini müstemleke haline getirmiş ve getirmekte devam etmektedir? İşte bunlar mürtecidir. Bunlar Kemalizmi inkar etmişlerdir. Bunlar vatan hainidir. Bunların haricinde kalan insanlar dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, vatanını seven insanlardır. Ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlarıdır. Bu bakımdan yine tekrar ediyorum. Türkiye'deki insanlar vicdani kanaatleri ne olursa olsun, hangi partiye mensup bulunurlarsa bulunsunlar, milli bağımsızlığından yanaysalar, yani daha açık konuşalım. Eğer Türkiye'den Amerikan hakimiyetinin defolup, Türkiye sanayisinin gelişmesinden yanaysalar, Türkiye'de hayatın ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye'nin tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar, yani bir Türk haysiyetini ve şerefini taşıyorlarsa en ileri insanlardır hangi kanaate mensup olurlarsa olsunlar. Halkları mahvetmek kabil değildir. Teşekkül eden bir millet, yaşayan bir millet ölmez. Türk milleti denilen bir millet, Türkiye halkı denilen bir halk. Bu halkın yok olması imkansızdır. Ha, ne demek istiyorum? Yani bugün yapılan terör bu veya şu partiye karşı değildir. Bugün yapılan terör şu veya bu kanaate karşı değildir. Şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör Türk milletine karşıdır. Ve Türk milletini imha etmek için, yok etmek için yapılan terördür. Türk milleti yok olmaz. Binaenaleyh her şeye rağmen Türk milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen biz 2. Milli Bağımsızlık Savaşı'ndan muzaffer çıkacağız. Dipnot: Nazım Hikmet'in 1954 günü Budapeşte radyosuna yaptığı bu konuşma kendi sesinden ulusal kanalda yayınlanmaktadır. Konuşmadan kayda geçirilmiş metin için bakınız Aydınlık 28 Ekim 2011. Nazım Hikmet'in bu tavrının kaynağı kuşkusuz öncelikle vatanına ve milletine bağlılığından kaynaklanıyor. Ancak o konuşmadaki görüşler aynı zamanda Lenin'in bilimsel sosyalizme yaptığı katkıdan da beslenmektedir. Nazım Hikmet 20. yüzyılın proleter devrimcisidir. Şu saptamaları çağımızda bilimsel sosyalizmin temel duruşunu dile getiriyor. Türkiye'nin en büyük meselesi içteki sınıf meselesi değil, yurt meselesidir. Evimizin bağımsızlığı meselesidir. Ezilen milletler onun teorisinde uluslararası düzlemdeki sınıf mücadelesinin devrimci gücüdür. Türk milleti bir saldırı hedefi değil, devrim yapacak toplumsal güçtür. Köylü, işçi, sanayici, özetle Türk insanı, Türk milleti aynı cephededir. Savaş Türk milleti cephesindedir. Türk devrimcisi Türkiye'de devrim yapacaktır ve Türkiye'de Türk milletiyle devrim yapılır. Türkiye'de devrimi yapan halk Türk bayrağı altında toplanacaktır. Nazım Hikmet'in şiirlerinde Yunus Emre ve Şeyh Bedrettin'lerden Süleymaniye Camisi'nin minarelerine kadar Türk tarihinde ne kadar uygarlık mirası varsa milletin devrimci geleceği o birikimle kurulacaktır. Özellikle Kemalist devrim Türk milletinin devrimci tarihinin en büyük kazanımıdır ve toplumsal mücadele 20. yüzyıl boyunca o mevzidedir. Emperyalizm ile Türk milleti arasındaki mücadele o mevzide cereyan etmektedir. Bilimsel sosyalist hareket o mevzide mücadele eden millete önderlik ederek milletleşebilir ve milletin hükümetini kurabilir. Bunlar Türkiye'nin bütün sosyalistleri için en temel derslerdir. Lenin'in 20. yüzyıl pratiklerinde kanıtlanan katkıları bilimsel sosyalizmin teorik hazinesinin köşe taşlarıdır. Başarıya ulaşan bütün devrimler bu teorinin ve programın ışığında hayata geçirildi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 82.